Ayrım 29.
Gidiyor dedi Henriette. Onu artık ebediyen kaybediyorsunuz. Ne yapalım? Giderse gitsin. Umurumda değil diye karşılık verdim. Ah zavallı kadınlar diye bağırdı Kontes. Acımayla karışık bir dehşet duygusu seçiliyordu sesinde. İyi ama nereye gidiyor? Grandriere, Saint Croix yakınlarında küçük bir eve. Henriette aşk işlerinde kadınların birbirini gözettiklerini ve bu yönde birbirleriyle her zaman ilgilendiklerini gösteren bir tavırla ''Yalnız gidiyor'' dedi. Cloche Gordon ağaçlık yoluna girmişti ki Arabella'nın köpeği arabanın önüne koşarak havladı. ''Bizi geçti!'' diye bağırdı Kontes. Kısa bir susuştan sonra yeniden konuşmaya başladı. ''Ömrümde bundan daha güzel bir kadın görmedim. O ne eller, o ne bel. Teni zambağı gölgede bırakıyor. Gözleri birer elmas parçası. Sonra ne kadar da usta bir binici. Sanırım kendini güçlü göstermekten hoşlanıyor. Canlı ve sert bir kadın olsa gerek. Sonra sanırım toplum kurallarını çiğneyip geçmek konusunda biraz ileri gidiyor. Kurallara, yasalara karşı çıkan kadın, kendi kaprislerinden başka hiçbir şeyi dinlemeyen kadın demektir. Gösterişçi ve hareketli olan insanlarda bir şeyi sürdürme gücü yoktur. Benim fikrime göre aşk daha çok sükun ister. Ben onu dibi bulunmayan bir göl olarak düşünmüştüm. Üstündeki fırtınaların şiddetli fakat ender olacağı, toplumun lüks hayatından kaçan iki insanın çiçeklerle donanmış bir adada yaşadıkları uçsuz bucaksız bir göl gibi düşünmüştüm. Ama aşk insanların yaratılışlarına göre değişen niteliklerde de olabiliyor galiba. Belki de yanılıyorum. Öyle ya, tabiatın ilkeleri de iklim şartlarına göre değişiklikler göstermiyor mu? İnsanların duyguları niçin değişmesin? Şüphesiz toplu olarak genel kurala bağlı olan duygular yalnız anlatım tarzları yönünden ayrılıklar gösteriyorlar. Her ruhun kendine göre bir belirtisi vardır. Söz gelimi Markiz, mesafeleri aşan ve bir erkek gücüyle hareket eden bir kadın. Sevgilisini tutsaklıktan kurtarırken nöbetçiyi, gardiyanı, celladı öldürebilir yapıda bir insan. Oysa bazı yaratıklar da vardır ki bunlar bütün benlikleriyle sevmekten başka şey bilmezler. Bir tehlike içine girdiler mi diz çökerler, dua ederler, can verirler. Bu iki kadın tipinden sizin gönlünüzü çeken hangisi oluyor? Bütün mesele burada işte. Öyle ya. Markiz de seviyor sizi. Uğrunuzda bunca fedakarlıklarda bulunmuş. Belki siz kendisini sevmez olunca da sizi sürekli olarak sevecektir. Sevgili melek, izin verin de bir gün bana söylediğiniz bir sözü bugün ben size tekrarlayayım. Bütün bunları nereden öğrendiniz? Her acı insana bir şey öğretir. Ben de o kadar çeşitli acılar çektim ki bilgim oldukça geniş. Uşağım verilen emri duymuştu. Taraçalar yönünden geleceğimizi sanarak atımı büyük yolun üstünde hazır tutuyordu. Arabella'nın köpeği hiç şüphesiz atımın kokusunu almıştı. Arabella de herhalde pek haklı bir merakla köpeğini izlemiş, koruluklar içinde gizlenmişti. Henriette gülümseyerek, ''Hadi gidin de barışın'' dedi. Sesinde hiçbir hüzün belirtisi yoktu. ''Niyetlerim hakkında ne kadar yanıldığını söyleyin ona. Ben ona sadece elindeki hazinenin değerini anlatmak istiyordum. Yüreğimde iyi duygular var ona karşı.'' Bir öfke duymadığım gibi bir nefret de beslemiyorum. Düşmanı değil, kız kardeşiyim. Bunu söyleyin kendisine. Hayır, gitmeyeceğim diye bağırdım. Zulme katlananların soylu ve büyük gururuyla, bazı dikkatlerin ve gözetmelerin hakaret haline geldiğini görmediniz mi? Hadi gidin, hadi. Bunun üzerine Lady Dudley'in nasıl bir durumda olduğunu anlamak için onun bulunduğu tarafa koştum. Küsüp gitse ne iyi olurdu diye düşünüyordum. Ben de Cloche Gordon'a dönerdim. Köpeği izleyerek bir meşe ağacının altına gittim. Markiz buradaydı. bağırarak atıldı. Away, away. Git, defol anlamında İngilizce bir deyim. Bütün yapabildiğim şey St. Clair'a kadar kendisiyle birlikte gitmek oldu. Gece yarısıydı oraya vardığımızda. Arabella atından inerken, sağlığı da pek yerinde bu kadının dedi. Onun yerinde ben olsam ölürdüm demek isteyen bir eda ile söylenen bu basit sözde gizlenen alaycı anlamı ancak onu tanıyanlar sezebilirler. Bu zehirli şakalarından tekini bile Madame de Morzov için kullanmayacaksın dedim. Değerli kalbiniz için çok aziz olan bir varlığın sağlığının kusursuz olduğunu belirtmekte efendimizin hoşuna gitmeyen bir iş mi işledik yoksa? Söylendiğine göre Fransız kadınları sevdiklerinin köpeklerine karşı bile kin duyarlarmış. İngiltere'de ise bizler efendilerimizin sevdikleri her şeyden de nefret ederiz. Çünkü biz efendimizin benliğinde yaşarız. Bu bakımdan izin verin de bu kadını sizin kadar ben de seveyim. Yalnız aziz çocuk dedi beni yağmurda ıslanmış kollarıyla sararken, bana ihanet edecek olursan şunu bil ki ben ne ayakta olurum ne de yatmış. Ne uşaklı arabalarda, ne Şarlemen kıraçlarında, ne yatağımda, ne de babamın çatısı altında olurum. Çünkü öyle bir durumda ben dünyada olmam. Çünkü Lancashire'da doğdum ben, kadınların aşktan öldükleri bir ülkedir orası. Seni tanımak ve elden kaçırmak, hiçbir kuvvet alamaz seni benim elimden, ölüm bile. Çünkü ölsen ben de arkandan gelirim, ölürüm. Beni odasına götürdü, burada her şey önceden en kusursuz bir şekilde hazırlanmıştı. Sev onu yavrum dedim coşkunlukla. Çünkü o seni seviyor, hem de alayla değil, içten seviyor. İçten ha? Dedi binici etekliğini çıkarmaya hazırlanırken. Bir aşık gururu içinde bu mağrur yaratığa Henriette'nin tabiatındaki yücelikleri anlatmak istedim. Tek kelime Fransızca bilmeyen oda hizmetçisi saçlarıyla uğraşırken bütün hayatını gözler önüne sererek Madame de Morzov'un kişiliğini çizmeye çalıştım. Genellikle kadınları kötü davranışlara, küçük hareketlere iten buhranın ona esinlettiği yüce düşünceleri tekrarladım. Arabella hiç dikkat etmiyormuş gibi göründü ama tek kelimemi bile kaçırmadan dinlemişti. Yalnız kaldığım zaman, bu çeşit Hristiyanca konuşmalardan hoşlandığını öğrenmekle büyük bir sevinç duydum dedi. Çiftliklerimden birinde herkesten daha güzel vaazlar veren bir köy papazı var. Sözlerini dinleyenlerin seviyesine öyle ayarlar ki köylüler ne söylemişse hepsini anlarlar. Yarın babama yazacağım. Bu adamı vapura bindirip bana yollasın. Paris'te emrimde olacak. Onun sözlerini bir kere dinledikten sonra artık başka birini dinlemek istemeyeceksin. Kaldı ki kendisinin sağlığı da pek yerindedir. Vereceği ahlak dersleri o ağlatıcı iç sarsıntılarının hiçbirini yaratmayacak sende. Tersine fırtınasız bir şekilde duru bir ırmak gibi akacak. Rahat bir uyku verecektir. İstersen her gece akşam yemeğini hazmederken vaaz dinleme ihtiyacını da giderirsin. Sevgili çocuk, bizim çelik sanayimiz, çatal bıçaklarımız, sofra takımlarımız, atlarımız sizinkilerden ne kadar üstünse, aynı şekilde İngiliz ahlakı da Türen'deki ahlaktan o kadar üstündür. Ne olur, dinle şu papazın öğütlerini. Hadi söz ver bana dinleyeceğine dair. Ben bir kadınım sevgilim. Sevmeyi bilirim. İstersen senin için ölebilirim de. Ama ne Eton'da, Oxford'da, Edinburgh'da okumuşluğum vardır, ne de bilginliğim, ne de rahipliğim. Bu yüzden benim sana ahlak dersleri verebilecek bir durumum yok. Ayrıca bu işe karşı en ufak bir yatkınlık taşımıyorum içimde. Bir kere denemeye kalksam yüzüme gözüme bulaştıracağım da muhakkak. Bununla senin zevklerini başına mı kakıyorum? Hayır. Bundan daha kötü zevklerin de olsa uymaya çalışırdım. Çünkü bütün sevdiğin şeyleri, aşk zevklerini, sofra zevklerini, iyi şarabı ve Hristiyanca erdemleri hep benim yanımda bulasın isterim. İstersen bu gece dua etmek için bir tövbekar gömleği alayım üstüme ha? Sana ahlak dersleri veren bu kadına ne mutlu. Kuzum, Fransız kadınları hangi üniversiteden diploma alıyorlar? Zavallı ben. Kendimi vermekten başka bir şey yaptığım yok. Senin kölen olmaktan başka nitelik taşımıyorum. Sizi karşı karşıya görmek istediğim zaman niçin kaçtın öyleyse? Deli misin Maydi? Uşak kılığına girerek Paris'ten Roma'ya kadar gidebilirim. Senin için en akla sığmaz şeyleri yaparım. Ama bana takdim edilmemiş olan ve sonu gelmez vaazlara girişecek bir kadınla yol üstünde nasıl konuşabilirim? Köylülerle konuşurum. Acıkmışsa bir işçiden ekmeğini benimle paylaşmasını isteyebilirim. Ona birkaç kuruş veririm ve böylece her şey yoluna girmiş olur. Ama İngiltere'de yol kesenlerin yaptıkları gibi kalkıp bir arabanın yolunu kesmek, bakın işin bu tarafında yokum ben. Demek sen sevmekten başka bir şey bilmiyorsun. Zavallı çocuk, ya yaşamının kurallarına ne dersin? Onları biliyor musun sanki? Hem sana henüz tamamıyla benzemiyorum ben meleğim. Ahlak derslerinden de hiç hoşlanmam. Ama senin hoşuna gidiyor diye bu çabayı da gösterebilirim. Hadi sus artık. Girişeceğim bu işe. Ben de bir vaazcı kadın olup çıkmaya çalışacağım. Çok geçmez benim yanımda Jeremy bile bir soytarıdan ibaret kalır. Bundan böyle kutsal kitaptan seçmeler serpiştirmeden seni okşamak bana haram. Bütün gücünü kullandı, beni tam büyüleyeceği sırada gözlerimde beliren ateşi görünce bu kez kötüye kullandı bu gücünü. Her şeyde üstün çıktı, zaferini kazandı, ben de kendisini böylesine mahveden, geleceğe tekme vuran, bütün erdemlerini aşka adayan kadının yüceliğini, Katolik dininin iki yüzlü kurnazlıklarına üstün tuttum, hiç gözümü kırpmadan. Demek kendini seni sevdiğinden daha çok seviyor dedi bana. Demek senin dışında kalan şeyleri sana tercih ediyor. Oysa bizim olan bir şeye sizin biçtiğiniz değerden başka bir değer verebilir miyim? Bir kadın ne kadar büyük bir ahlak hocası olursa olsun erkeğin eşiti değildir. Bizim üstümüze basarak geçin, bizi öldürün. Hayatınızda hiçbir zaman bir engelmiş gibi görmeyin bizi. Bize düşen ölmektir. Size düşense mağrur ve muhteşem yaşamak. Sizden bize hançer, bizden size aşk ve bağışlama. Güneşin ışınlarının içinde kaynaşan ve kendisiyle yaşayan küçük sineklere kulak asması düşünülebilir mi? Güneş durdukça o sinekler de yaşayacak. Güneş kaybolunca onlar da öleceklerdir. Ya da uçup giderler diyerek sözünü kestim. Arabella verdiği eşsiz gücü kullanmayı en kararlı adamı bile çileden çıkaracak bir kayıtsızlıkla ya da uçup giderler dedi. Bir erkeği dinin aşkla uzlaşamayacağı fikrine inandırmak için ona erdeme bulanmış haplar yutturmanın bir kadına yakışan bir şey olduğunu mu sanıyorsun? Ben dinsiz bir kadın mıyım? İnsan kendini ya verir ya da reddeder. Ama hem kendini vermek hem de bir takım ahlak derslerine başvurmak ikili bir işkenceyi göstermektedir ve sanırım böylesi işkenceler bütün ülkelerdeki hukuk anlayışlarına aykırı düşer. Burada yalnız hizmetçin Arabella'nın eliyle hazırlanmış nefis sandviçler bulacaksın. Arabella'nın ahlakçılık alanındaki bütün hüneri bugüne kadar hiçbir erkeğin tatmadığı ve meleklerin esinlerinden öğrenilmiş hazları araştırmaktan ibarettir. Bir İngiliz kadınının iğneli şakaları kadar insanı harap eden başka bir şey bilmiyorum. İngiliz kadını bu şakaya İngilizlerin basma kalıp yargılarla dolu hayatlarındaki ahmaklığı saklamak için başvurdukları ciddiyeti, cafcaflı inanışı yerleştirir. Fransız şakası bir danteladır oysa. Kadınlar verdikleri sevinci, icat ettikleri kavgaları bununla güzelleştirirler. Bir çeşit manevi süsleme sanatıdır Fransız şakası. Fransız kadınının tuvaletindeki incelikleri taşır. İngiliz şakası bir asiti andırır. Öyle ki üstüne düştüğü varlıkları aşındırır, onları yıkanmış ve fırçalanmış iskeletler haline getirir. zeki bir İngiliz kadınının dili kaplanın dili gibidir. Oynamak isterken kemiğiyle birlikte götürür eti. Gülerek ne olmuş sanki diye alay eden ve büyük bir hazla açtığı yaralara ağu akıtan şeytanın müthiş silahı gibidir. İşte Arabella de o gece ne yüce bir kudreti olduğunu göstermek için suçsuz insanların kellelerini uçurtan bir sultan gibiydi. İnsanı mutlu oluştan başka her şeyi unuttuğu o yarı uykuya dalacağım sırada "Meleğim," dedi. "İşte ben de ahlakla uğraşmış oldum. Seni sevmekle bir suç işleyip işlemediğimi, tanrısal yasaları çiğneyip çiğnemediğimi düşündüm. Sonunda hiçbir şeyin bundan daha fazla din kurallarına uygun, bundan daha fazla tabii olmadığı kanısına vardım. Tanrı, güzel yaratıkları onlara tapmamız gerektiğini göstermekten başka bir şey için yaratmış olabilir mi? Sen bir meleksin ya, asıl suç işte seni sevmemekle işlenmiş olur. Bu hanım öbür erkeklerle bir tutarak sana hakaret etmiş oluyor. Ahlak kurallarını sana uygulamak yersiz bir şey olur. Tanrı seni her şeyin üstüne koymuş. Seni sevmek, ona yaklaşmak değil mi? Tanrısal varlıklara karşı istekler duydu diye Tanrı'nın bir kadına darılabilmesi mümkün müdür? Senin büyük ve aydınlık kalbin gökyüzünü öyle çok andırıyor ki, bir şenlikte parlayan mumlara yaklaşıp yanan ufacık sinekler gibi aldanıyorum. O sinekler hatalarından dolayı cezalandırılabilir mi? Hem sonra bir hata mı ki bu? Bu durumu sineklerin ışığa tapmalarının bir belirtisi olarak anlayamaz mıyız? Sevdiğinin boynuna atılmak, mahvolmak demekse, onlar fazla dindar oldukları için ölüyorlar. Benim zayıf tarafım seni sevmek. Oysa bir kadının güçlü yanı şatosundaki Katolik kilisesine kapanıp dua etmek. Kaşlarını çatma öyle. Ona bir kızgınlık duyduğumu mu sanıyorsun? Hayır. Hayır yavrum. Tersine bayılıyorum onun o ahlak ilkelerine. Çünkü o ilkelerin öğütlerine uyarak seni serbest bıraktı. Ben de o sayede seni ebediyen elime geçirdim. Evet, ebediyen. Çünkü artık hep benim olacaksın, değil mi? Evet. Her zaman için mi? Evet. Bir lütuf mu bağışlıyorsunuz bana sultanım? Senin değerini ben keşfettim. Ne demiştin o kadın için? Toprakları iyi ektirip biçtirmeyi biliyormuş. Ben bu bilimi çiftçilere bırakırım. Senin yüreğinle meşgul olmayı tercih ederim. Bu tatlı gevezelikleri size bu kadını iyi anlatabilmek, hakkında size söylediğim şeyleri doğrulamak, böylece hikayenin sonundaki sırrı iyi kavrayabilmenizi sağlamak için hatırlamaya çalışıyorum. Ama öğrendiğiniz bu güzel sözlerin yanındaki şeyleri, o enfes hareketleri, tavırları, halleri size nasıl anlatmalı acaba? Rüyalarımızın en akla sığmaz olanlarıyla kıyaslanabilecek bir sürü çılgınlıklardı bunlar. Bazen Kloşgard'da yaptığım çiçek demetlerini akla getiren bir takım buluşlar, güçle birleşen güzellik, tutkunun volkan gibi patlayışına karşı çıkarılmış bazı yumuşak şefkat belirtileri. Bazen isteklerimizin konserine uygulanmış bir müziğin ustalıklı makam değiştirmeleri. Sonra birbirine sarılmış yılanları hatırlatan oyunlar. Kısacası en hoş düşüncelerle süslenen en okşayıcı sözler. Zekanın şehvete ekleyebileceği ne varsa hepsinin şiiri. Arabella, Henriette'nin günahsız ve kapanık ruhunun yüreğimde bıraktığı izlenimleri, coşkun aşkının yıldırımlarıyla söküp atmak istiyordu. Madame de Morzov, Markiz'i nasıl anlamışsa, Beriki de onu o kadar iyi anlamış bulunuyordu. İkisinin de birbiri hakkında verdikleri yargılar doğruydu. Arabella'nın Henriette'ye karşı bu kadar saldırgan oluşu, ondan çok korktuğunu ve rakibine karşı içinde gizli bir hayranlık beslediğini gösteriyordu. Ertesi sabah geceyi uykusuz geçirdiğini ve ağladığını anladım. "Neyin var?" dedim. Aşırı sevgimin beni mahvetmesinden korkuyorum diye karşılık verdi. Ben kendimde ne varsa hepsini verdim. Benden daha usta olan bu kadının elinde senin şiddetle istediğin ve elde edememiş olduğun bir şey var. Onu seçiyorsan beni düşünme artık. Kederlerimle, pişmanlıklarımla, acılarımla senin başını ağrıtmam. Hayır, can verici güneşinden yoksun bir bitki gibi giderim. Senden uzak bir yerde ölürüm. Bunları söyleyince benden aşk yeminleri aldı ve büyük bir sevinç duydu. Sabahlara kadar gözyaşı döken bir kadına başka ne söylenebilirdi ki? Bence böyle bir durumda sert davranmak büyük bir yanlışlık yapmak olur. Bir gece önce direnemediğimiz kadına ertesi sabah yalan söylemek zorunda değil miyiz? Çünkü erkeğin yasası kadınlarla sevda ilişkilerimizde yalanı bir görev sayar bizim için. Şunu bil ki ben gönlü bol bir kadınım. Onun yanına dön. Seni aşkımın büyüklüğüne borçlu olmak istemem. Kendi iradenle bana gelesin isterim. Oraya gittikten sonra buraya dönecek olursan, bana şimdiye kadar hep imkansız görünen bir şeye, benim seni sevdiğim kadar senin de beni sevdiğine inanacağım. Beni Kloşgard'a dönmeye razı etmeyi başardı. İçine gireceğim durumun saçmalığı, tuhaflığı, baştan ayağa mutluluk içinde bir adamın önceden anlayabileceği bir şey değildi. Sonra Kloşgard'a gitmeyi kabul etmezsem, Lady Dudley'in Henrietta'ya karşı zafer kazanmasını sağlamış olacaktım. O zaman Arabella beni Paris'e götürürdü. Ama oraya gitmek, Madame de Morzoff'a hakaret anlamını taşımayacak mıydı? Böyle olunca Arabella'ya daha kesin olarak dönmekliğim gerekirdi. Hangi kadın aşkına karşı işlenmiş bu çeşit suçları bağışlamıştır? Bir kadın sevdiği erkeği bir başka kadının mutlu ettiğini görmektense onu can çekişirken görmeyi yeğ tutar. Meğer ki bu kadın göklere giden bir ruh değil, göklerden inen bir melek olsun. Böyle bir durum karşısında seven kadının sevgisi ne kadar büyükse yarası da o kadar ağır olacaktır. İşte, Grenadier'e gitmek için Kloşgard'dan çıktıktan sonra benim bu ikili durumum rastlantı ürünü aşkım için ne kadar yararlı olduysa, gönlümün seçtiği büyük aşkım için de o kadar ölümcül bir sonuç doğurdu. Markiz her şeyi incelemiş, ayarlamıştı. Sonradan bana anlattıklarına göre Madame de Morzoff'la Charlemagne kıraçlarında karşılaşmamış olsaymış, Kloşgord'un çevresinde dolaşarak beni güç durumlara düşürmeye çalışacakmış. Benzi solmuş, uykusuzluktan bitkin düşmüş görünen kontesin yanına yaklaştığım anda halk topluluklarının önemsiz bulacağı ama yüce ruhların adalet ölçülerine göre cinayet sayılan bazı hareketler yapıldığını anladım. Ve bunu bana anlayış denen şey değil, genç ve cömert kalplere özgü o seziş gücü sağladı. Oynayarak, çiçekler toplayarak bir uçurumun dibine kadar inen ve oradan bir daha çıkamayacağını dehşetle gören, insan toprağının artık erişilmeyecek kadar uzakta olduğunu anlayan, geceleyin kendini yapayalnız hisseden ve vahşi çığlıklar işiten bir çocuk gibi gördüm kendimi.